Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Âl-i İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alimlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 1 Sefer 1444 ve Miladi Takvimle 29 Ağustos 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra ben Mehtap Hamene'yi, arkadaşım Mesut Ketani ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı ile Lübnan gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü, aydın gelecek ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Reisi basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mercilikten feragat eden Ayetullah Hayri taklitçilerine seslenerek Ayetullah Hamine'yi taklit etmelerini istedi. İran ve Türkiye İçişleri Bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ve Suriye İstihbarat Teşkilatları bir araya geldi. Irak'ta Muktada Sadr siyasetten çekilirken taraftarları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı girdiler. Ve Tel Aviv, Eylül'de Kareş sahasında çıkarma faaliyetlerinden vazgeçti. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün yerel ve yabancı muhabirlerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki varlığının güvenlik sağladığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Reisi 13. hükümetin bir yılı doldurduğunu belirterek son yılda hükümetin ülke sorunlarını ortadan kaldırmak için elinden geleni yaptığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi, sorunları gidermek için dışarıya değil kendimize güvenmeliyiz. Kimsenin sorununu çözmeyen yabancılar bizim de sorunlarımızı çözemez. Dolayısıyla bazı hükümetler gibi yabancıların bakış açısının değişmesini beklemeden ülke sorunlarını kendimiz çözmeye çalıştık. Ülkenin kendi gücü ve iç kapasitelerine odaklanması gerektiğine inanıyoruz dedi. Siyonist İsrail'in İran nükleer programı hakkındaki iddialarına tepki gösteren reisi, nükleer silahların doktrinimizde yeri yok. İslam devrimi lideri defalarca nükleer silah yapımı haram olduğunu beyan etti. Bunu dış politikada da defaatle dile getirdik. Nükleer teknoloji ve nükleer endüstri bizim yasal hakkımız. Siyonist rejim hiçbir zaman İran'ın bu hakkına ulaşmasını istememiştir. Nükleer bilim ülkemizde yerli ve milli hale geldiği için kimse onu elimizden koparamaz ifadelerini kullandı. Nükleer anlaşmaya dair İran'ın şartlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Reisi, ilk olarak anlaşmada gerekli garantiler sağlanmalı. İkinci konu, pratikte diğer tarafların vaatlerinin test edilmesidir. Diğer konular ise İran'a yönelik uygulanan yaptırımların kalıcı olarak kaldırılması ve siyasi gerekçelerle öne sürülen nükleer iddialar meselesinin kapatılmasıdır. Bize göre bu iddialar doğru değil ve aslı astarı yok. Ajansla bu iddiaları ve nükleer güvenlik konularını görüştük diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonist rejimin orası askeri tehdidine ilişkin şunları kaydetti. Siyonist rejim, Filistin direniş güçlerinin taşları ve roketlerinin üstesinden gelebildi mi? Bu tehditler işe yarar mı? Rejim kendi güvenliğini sağlayabilir mi? Bugün herkes Gazze'de Filistinlilerin abluk altında olmasına rağmen kendilerini savunduğunu gördü. Onlara karşı direnemeyen rejim İranlı cesur askerlerle nasıl başa çıkacak? Siyonist rejim direnebilseydi neden General Süleymani'ye karşı çirkin bir terör saldırısı düzenledi? Şehit General Süleymani terörle mücadelenin kahramanı değil miydi? Ondan neden korktular? Rejimin korku içinde olduğunu herkes biliyor. Siyonist rejimin İran karşıtı kararları uygulama aşamasına giremez. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında Amerikan Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna bunu önceki basın toplantısında da ifade ettik. Biden ile görüşmenin İran ile İran ve ülke halkına yararı olmaz. Biden ile görüşme gündemimizde yok ve olmayacak yanıtını verdi. Bölge ülkelerine seslenen Cumhurbaşkanı Reisi komşularımıza her zaman güvenliğin sağlanması için Amerikalılara veya diğer yabancı güçlere bel bağlamamalarını tavsiye ettik. Bölgesel güvenliği sadece bölge ülkeleri garanti edebilir dedi. Reisi İran-Rusya ilişkileri hakkında ise Rusya ile olan işbirliğimiz stratejiktir. Ticaret, ekonomik, enerji, havacılık ve diğer alanlarda imzalanan anlaşmaların sonuç vermesini ciddiyetle takip ediyoruz. Enerji, petrol ve gaz alanında işbirliğimiz sürüyor. Enerji anlaşmaların bir kısmı hayata geçirildi ve karşılıklı işbirliğimiz devam edecektir. Kapsamlı İran-Rusya işbirliği plan taslağı hazırlandı ve çalışmamızda son aşamaya geldik açıklamasını yaptı.
İran'ın su hakları ve payı ile ilgili soruyu yanıtlayan İbrahim Reisi, İran'ın Aras Nehri'nden alacağı su payı ile ilgili şu açıklamada bulundu. Türkiye bizim komşumuz, halkı da Müslüman. Birçok bölgesel işbirliği alanında Türkiye ile ikili işbirliği içerisindeyiz. Bazı alanlarda da bölgesel iletişimdeyiz. Su meselesi takip etmemiz gereken konulardandı. Sayın Erdoğan ile görüşmemizde İran Azerilerinin Aras Nehri'nden alacağımız su payı ile ilgili kaygılı olduklarını, bu konunun uzmanlar grubu tarafından incelenmesi gerektiğini belirttik. Sayın Erdoğan da görüşmemizde bunu kabul etti. İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye arasında su payı ve Azerilerimizin kaygılarının giderilmesi için hemen ortak eylem yapılmasına onay verdiler.
Irak'taki Şii taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Kazım Hüseyin Hayri, bugün yaşlılık ve hastalığı dolayısıyla mercilikten feragat ettiğini duyurarak, kendisini taklit merci olarak seçenlerden İslam İnkılabı rehberini taklit etmelerini istedi. Ayetullah Hayri bugün yaptığı açıklamada artık temsilcilerinin şer'i bağışları alma hakkına sahip olmadıklarına işaretli, kendisine taklit merci olarak seçenlerden Büyük Ayetullah Hamene'yi taklit etmeyi davet ederek Ayetullah Hamene'nin İslam ümmeti liderliği için en uygun şahsiyet olduğunu kaydetti. Ayetullah Hayri ayrıca Sadr hareketini eleştirerek Sadr şehitlerinin isimlerini kullanarak Irak halkı arasında anlaşmazlık çıkarmaya iştihat derecesi ve diğer gereken şartlara haiz olmazken şer'i liderliği üstlenmeye çalışanların Sadrilerden olmadığını kaydetti. Bu büyük alim ayrıca Amerikan işgalcilerin Irak topraklarındaki varlığının sürmesinin en büyük haramlardan olduğunu vurguladı.
İran ve Türkiye İçişleri Bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi ve Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün telefonda görüştüler. Türkiye İçişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride Süleyman Soylu'nun İran'da geçen ay yaşanan sel felaketi dolayısıyla mevkitaşına başsağlığı dilediğini, bölgede yaşanan felaketlerin işbirliği ve dayanışma sayesinde kontrol edilebileceğini vurguladı. Türkiye İçişleri Bakanı Pakistan selinden dolayı oluşturulan İran üzerinden yardım koridoruna vurgu yaparak İran'ın da kardeş ülkeye desteğini talep etti. Bu telefon görüşmesinde ayrıca gelecek günlerde düzenlenmesi planlanan ortak çalışma grubunun oturumu, İran İçişleri Bakanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve bölgesel meselelerde ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'ı ziyaret eden Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in ile bir araya geldi. Fuat Hüseyin'in Tahran ziyareti sırasında bölgedeki gelişmeler ve İran'ın nükleer görüşmeleri gündemde olduğu ifade ediliyor. Irak Dışişleri Bakanı bu sene ikinci kez Tahran'a ziyarette bulunmuştur.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 48 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1966 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143.776'ya, vaka sayısı ise 7.525.628'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1117'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.288.750'ye ulaştı denildi.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Sözcüsü İran'ın diğer ülkelerle dış ticaret hacminin 109 milyar dolara yükseldiğini belirtti. İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi bugün yaptığı açıklamada 13. hükümetin iktidara gelmesinden beri İran ile diğer ülkeler arasında 108 milyar 868 milyon dolar değerinde ticaret yapıldığını, bu rakamın önceki yılın aynı dönemine göre değer olarak %30 oranında artış gösterdiğini ifade etti. Latife 13. hükümet döneminde İran'ın ihracat payının 52 milyar 296 milyon dolar olduğunu belirtti.
Türkiye ve Suriye istihbarat teşkilatları bir araya geldi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Suriye'nin İstihbarat Teşkilatı Muhaberat Başkanı Ali Memlük arasında Moskova'da bir görüşme gerçekleştirildi. Türkiye ile Suriye yönetimi ile görüşmelere ilişkin tartışmalar sürerken Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan'ın Suriyeli mevkidaşı Ali Memlük ile Moskova'da gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi. Öne sürülen iddiaya göre Muhaberat Başkanı Memlük, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi için bir takvim belirlenmesini talep etti. Londra'dan yayın yapan Suudi gazetesi Şarkul Efsat'ın haberine göre Türkiye ile Suriye arasında görüş ayrılıklarının öne çıkmasına rağmen Rusya'nın iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirmek için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. Habere göre Putin, Esad ve Erdoğan'ı birbirlerini iyi de tanıyan istihbarat başkanlarını Temmuz ayında Moskova'da yapılacak bir dizi gizli görüşmeye göndermeleri için ikna etti. Görüşmelerin kısmen Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu tarafından yönetildiği, Memlük ile Fidan'ın karşılıklı olarak uzun ve uç noktalara uzanan bir talepler listesi sunduğu belirtildi. Suriyeli Memlük, Ankara'nın 2018 yılında Soçi'de Erdoğan ile Putin arasında varılan anlaşmaya uyulmasını, Halep-Laskiye yolunun açılmasını ve Suriye topraklarından çekilmenin tamamlanmasını talep etti. Fidan'ın ise YPG ve PKK'ya karşı işbirliğiyle siyasi çözüm için çalışma talebinde bulunduğu belirtildi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine taciz konusunu işaretle kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez dedi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasını, kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez şeklinde değerlendirdi. Akar Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlallerine ve tacizlere de değinirken, Ege'de maalesef bu kötü komşu habire çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim. Deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor. Vermeyecekti açıklamasında bulundu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret edecek. Azerbaycan Cumhuriyeti medyasına göre Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret edecek. Orgeneral Hasanov, Efes 2022 tatbikatını izlemek üzere geçtiğimiz Haziran'da Türkiye'ye gitmişti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Laçin şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti. Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Irak'ta Sadr Hareketi lideri Muqteda es-Sadr siyasetten tamamen çekildi. Irak'ta Sadr Hareketi lideri Muqteda es-Sadr beklenmedik bir şekilde siyasetten tamamen çekildiğini duyurdu. Sadr Hareketi lideri Muqteda es-Sadr sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı tarihi eser kurumuyla Sadr ailesine müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldığım ifadesini kullandı. Bu arada Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Parlamento Başkanı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı bugün Bağdat'taki toplantıda ülkedeki siyasi anlaşmazlıkların tek çözüm yolu olarak diyaloğa vurgu yaptılar. Sadr Hareketi destekçilerinden sayılan taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Kazım Hüseyin Hayri de bugün yaptığı açıklamada hastalık ve yaşlılığı dolayından mercilikten feragat ettiğini duyururken dolaylı olarak Sadr'a hitap ederek Irak halkı arasında Sadr şehitleri adına tefrika çıkarması konusunda eleştirilerde bulundu.
Muqteda Sadr'ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından haber kaynakları Sadr taraftarlarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdiklerini duyurdu. Dicle kanalının haberine göre bugün Muqteda Sadr'ın siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından taraftarlarının Yeşil Bölge'deki eylemleri yeniden başladı. Eylemciler Yeşil Bölge'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdiler. Irak Ortak Harekat Komutanlığı ise Yeşil Bölge'de sıkı güvenlik önlemleri alınırken eylemcilerden derhal bu bölgeden çekilmesini istedi. Güvenlik güçleri eylemcilerin derhal Yeşil Bölge'den çekilmesini isteyerek onları en yüksek seviyede itidallı ve kardeşçe davranmaya davet etti.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü, İran'ın Irak'a siyasi krizin çözümü için gereken tavsiyelerde bulunduğunu belirtti. Irak'ta parlamento seçimlerinin düzenlenmesi üzerinden 10 ay geçmesine rağmen bu ülkede yeni hükümet kurulamamıştır. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün muhabirimize yaptığı açıklamada İran'ın Iraklı kardeşlerinin dirayet ve deneyimlerine göre Irak'ta tıkanıklığın olmadığına inandığını ifade etti. Kenani, İran'ın Irak ile ilişkilerini çok iyi ve yakın nitelerken Iraklılar ile çeşitli seviyelerde istişarelerin sürdüğünü belirtti. Sözcü, İran'ın Irak'ın siyasi tıkanıklığı aşabileceğine inandığını, Irak'ta iyi yasal potansiyelin bulunduğunu, İran'ın siyasi anlaşmazlıkların çözümü için Irak'a tavsiyelerde bulunduğunu belirtti.
İbrani bir kaynak, Siyonist rejimin Kariş sahasında doğal gaz çıkarma faaliyetlerini Ekim ayına kadar ertelediğini bildirdi. Siyonist rejim ile Lübnan'ın üzerinde anlaşmazlık yaşadığı Kariş doğal gaz sahası ile ilgili Siyonist rejim geri adım attı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu bu rejim ve Lübnan'ın deniz sınırlarını çizme konusunda anlaşmaya yaklaştığını iddia ederek Kariş sahasından doğal gaz çıkarma faaliyetlerinin Ekim ayına kadar ertelendiğini bildirdi. Aynı kaynak üzerinde çalışılan anlaşma uyarınca Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin'de birer doğal gaz platformu kurulacağını iddia etti. Kaynak bu iki platformun birbirine 5 kilometre uzaklıkta bulunduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı ne yazık ki gücün dizginlerini Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakan batılı ortaklarımız çok kutuplu bir dünyanın oluşumunu yavaşlatabilecek ama asla durduramayacak olan neslen tarihsel süreçleri göz ardı etmeye çalışıyorlar diye belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kaç tane çok kutupluluk kuşağının oluşunu düşündüğü soruldu. Rus bakan, uygulanması gereken üzerinde anlaşmaya varılmış bir prosedür değil. Bizimki gibi bir yangın yılı planı veya 3 yıllık bir bütçe değildir. Diğer ülkelerde geçirilen yıllık bütçeler gibi değil, yaşayan bir süreçtir. Bu politikacıların yetenekleriyle ilgili, gerçek hayatta neler olup bittiğini, görmeleri ve politikalarını tarihin talepleri doğrultusunda inşa etmeleri gerekiyor, dedi. Lavrov sözlerine devamında bir değişiklik olsun diye İngiliz hayatından bir örneğe bakalım. Bir bahçe yolu döşemeden önce insanların arzu yollarını yapmasına izin vermek gerektiğini söylerler. Basit bir ifadeyle uluslararası arenada böyle hareket etmek gerekir. Yani çok kutupluluk eğilimi dahil olmak üzere nesnel eğilimlere ters düşmeyecek şekilde proaktif politikasını inşa etmek, biz böyle davranıyoruz ifadelerine kullandı.
Pakistanlı yetkililer ülkedeki sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısının 1000'i aştığını belirtti. TRT Haber'e göre Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle Haziran ayından bu yana ölenlerin sayısı 1033'e yükseldi. Ulusal Felaket Yönetimi yetkilileri sadece dün 119 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. BBC'ye demeç veren İçişleri Bakanı Salman Sufi milyonlarca kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.
Kuvvette yeni yasama organının belirlenince genel seçimlerin 29 Eylül'de yapılacağı bildirildi. Konu ilişkin resmi gazetede yayınlanan kararnamede kuvvette düzenlenecek genel seçimlere ilişkin tarih verildi. Genel seçimlerin 29 Eylül'de yapılacağı belirtilen kararnamede seçmenlere milletvekillerini seçmek üzere sandığa gitme çağrısı yapıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın komşularla çok taraflı ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine vurgusuyla ilgili. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani, İran'ın komşuluk politikasında ikinci adımın çok taraflı ve bölgesel işbirliğini geliştirmek olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakri Kani dün akşam Tahran'da Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Abdulaziz bin Salih El Hulafi başkanlığındaki Katar heyetiyle görüştü. Görüşmede Viyana'da İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması için yürütülen müzakerelerin yanı sıra ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Bakri, Reisi hükümetinin son yılda komşuluk politikası çerçevesinde başarılı kazanımlar elde ettiğine dikkat çekerek, komşuluk politikasındaki ikinci adım çok taraflı ve bölgesel işbirliğini geliştirmektir, dedi. Bu görüşmede Katarlı yetkili de bölgenin güvenliği ve istikrarını amaçlayan nükleer anlaşmanın canlandırılması sürecinin önemine vurgu yaparak, Doha'nın yakın gelecekte İran ile Amerika arasında yapılan dolaylı görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanmasını beklediğini söyledi. İran hükümetinin geçen bir senede bölgede ifa ettiği rolü siyasi ve ekonomik açılardan büyük önem arz ediyor. Bu tür münasebetler çeşitli çetrefil boyutlarına rağmen 13. hükümet döneminde aktif şekilde hayata geçirilmektedir. İran İslam Cumhuriyeti her daim toplu güvenliğin sağlanmasını kendi temel stratejisi olarak dikkate alarak yabancı güçlerin her türlü müdahalesi ve varlığının ulusal çıkar, bölge güvenliği ve istikrarının zararına olduğunu deklare etmiştir.
Geçen bir senede İran'da 13. hükümet bölge ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri ile işbirliği doğrultusunda hareket etmiştir. Örneğin Türkmenistan, Kazakistan, Türkiye, Rusya, Irak ve Katar liderlerinin Tahran'dan gerçekleştirdikleri ziyaretler Tahran'ın bölgesel ve çok taraflı işbirliği ve yakınlaşmaya büyük önem verdiğini ortaya koyuyor. Siyaset uzmanlarından Hasan Hanizade bu bağlamda yaptığı değerlendirmede çeşitli ülkelerin yetkililerinin Tahran'ı ziyaret ve temaslarının 13. hükümetin dış politikasında diyalog ve bölge ülkeleriyle işbirliği ve angajmanı temel aldığını gösterdiğini ifade etti. Ekonomi alanında İran'ın 13. hükümet Batı ve Doğu güçleriyle ilişkilere vurgu yapmakla birlikte dış ilişkilerde mutlak batıcılığı reddetmek peşinde olmuştur. İran'ın dengeli dış politikasının özelliklerinden biridir. Ulusal çıkarlarını azami şekilde sağlayacak şekilde dünyada diğer alanlardaki fırsatlar ve öncelikleri dikkate alarak bu fırsatları kullanmaya çalışmaktadır. Bölgeselcilik, Doğu'ya bakış, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS ve ECO gibi bölgesel ve bölge dışı örgütler ve kurumlarla ortaklığı, İran'ın 13. hükümeti tarafından takip edilen dengeli politikanın örneklerinden sayılıyor. Çin ve Rusya ile imzalanan iki stratejik anlaşma da İran'ın bölgeselci ve Doğu'ya bakış politikası çerçevesinde değerlendirilebilir. İran'ın Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile doğal gaz swap'ı alanında üçlü anlaşmaya imza atması, Pakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Türkmenistan ile transit anlaşmalarını imzalaması, İran hükümetinin aktif diplomasi alanında attığı diğer adımlardan da sayılıyor. İran dünyada çeşitli çevre şartlarına sahip ender ülkelerden biri sayılıyor. İran, Fars Körfezi, Batı Asya, Orta Asya, Kafkasya ve Hint Yarımadası havzalarında yer alan bir ülke olarak zengin doğal kaynaklara sahiptir. Kuşkusuz İran'ın sahip olduğu bol potansiyel ve geniş coğrafya, kültür ve doğal kaynakları gibi kayda değer bölgesel kabiliyet ve imkanları bu ülkeyi bölgesel işbirliğine sevk etmektedir.
Dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz enerji kaynaklarını çalmanın Batı Arap ekseninin Yemen ve Suriye'deki stratejisi olmasıyla ilgili. Suriye'de petrol kaynakları Amerika ve Washington destekli milisler tarafından çalınırken Yemen'de de Batı Arap ekseninin bu ülkenin enerji kaynaklarını çalması daha ciddi ve aleni hal almıştır. Yemen, Batı Asya'nın en fakir Arap ülkesi olarak geçen 10 senede Suudi Arabistan'ın bu ülkeye karşı açtığı savaş ve iç çatışmalar yüzünden daha da fakirleşmiş ve altyapı tesisleri savaş yüzünden yok olmuş ve ekonomik sorunları kat kat artmıştır. Yemen enerji gelirlerinden kısıtlı şekilde yararlanmaktadır. Bu ülkenin enerji kaynakları ülkenin güneyindeki Şabva ve Hadarmut vilayetlerinde ve kuzeyindeki Mağrib ve diğer bazı bölgelerinde yer almakta. Ülkenin doğu ve güneyindeki enerji kaynakları ancak Batı Arap ekseni tarafından yağmalanmıştır. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Petrol Bakanı yayınladığı verilerle Saldırgan Suudi Emirlikler Koalisyonu'nun 2018 yılından itibaren Yemen'den milyarlarca dolar değerinde petrol çaldığını duyurdu. Bu bağlamda detaylı rakamları paylaşan Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Petrol Bakanı Ahmet Dares, geçenlerde yaptığı açıklamada 2018 yılından Temmuz 2022'ye kadar bu ülkeden en az 130 milyon 41 bin 500 varil petrol çalındığını belirtti. Bundan önce Amerika ve Batılı ülkelerin Yemen Savaşı'na silahlı desteği kanıtlanmış olmasına rağmen, dünyada özellikle Amerika ve Batılı ülkelerde yakıt ve enerji fiyatlarının artışı ve ekonomik sorunların görülmeye başladığı Ukrayna Savaşı'ndan sonra, özellikle Batı ülkelerinin Yemen'in petrol faaliyetlerindeki rolü ve etkinliği artmıştır. Öyle ki bu ülkeler Yemen'in bazı bölgelerine doğrudan girdikleri gibi saldırgan ülkelerinde Yemen'in petrol kaynaklarını çalmaları için imkan sağlamışlardır. Böylece Rusya'nın enerji ve petrol sevkiyatındaki kesinti ve azalmadan kaynaklanan açığın bir kısmını böylece kapatmaya çalışıyorlar. Bu nedenle Avrupalı firmaların Yemen'e saldıran ülkelerle işbirliği bakışı bu açıdan anlam kazanıyor.
Görünenler ve izlenimlere göre saldırgan ülkeler ve Batılı müttefikleri ile İsrailliler baştan itibaren Yemen petrol ve doğalgaz kaynaklarına göz dikmiştir. Bu nedenle Yemen'in petrol ve doğalgaz sahalarını işgal altına aldılar. Bu durum Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin kendi yakıt ihtiyacını karşılamak için ithalata başladı. Ancak saldırgan ülkeler deniz ablukasıyla buna engel oldular. Hatta uzun süre petrol tankerleri ve gemileri de el koydular. 2001'den 2014 yılına kadar Yemen Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış olan Ebu Bekir Kubra, yaptığı açıklamada Fransız güçlerin Yemen'e girişine işaretle Yemen'in Bolhaf tesislerinden doğal gaz ihracatı için zemin sağlama çalışmalarının uluslararası doğal gaz fiyatının şiddetli şekilde arttı ve Rus doğal gazının Avrupa'ya akışının azaldığı için yapılmakta olduğunu belirtti. Yemen dev enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen Ulusal Kurtuluş Hükümeti kurulana kadar halk tabanlı bir hükümetin iktidarda olmayışı gibi çeşitli nedenlerden fakir ve gelişmemiş bir ülke sayılıyordu. Bu durum Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırısından sonra daha kötüleşti ve 400 bin insanın ölümü ve yaralanması milyonların evinden barkından olmasına sebep olurken ülkenin savaştan dolayı ciddi hasar görmesi ve nüfusunun %80'den fazlası yabancıların yardımına muhtaç haline gelmesine sebep oldu. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Yemen'de yaklaşık 4 milyon 300 bin insan göçmen durumuna düşmüştür ki yaklaşık 2 milyonunu çocuk teşkil ediyor. Birleşmiş Milletler sürekli şekilde Yemen'de insani durumun kötüleşmesi konusunda da uyarıda bulunmuştur. Birleşmiş Milletler'in belirttiğine göre yaklaşık 2 milyon Yemenli çocuk yetersiz beslenmekte ve bunlardan 360 bini ölüm riskiyle karşı karşıyadır. Dünya Sağlık Örgütü de Yemen vatandaşlarının sadece %2'sinin koronavirüse karşı aşılandığını duyurdu. İşte bunlar Yemen'de iştah acısı olan verilerin bir kısmıdır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Necip Mikati'nin Lübnan'ın yeni başbakanı olarak tanıtılmasından 2 ay geçmesine rağmen bu ülke özellikle kabinenin oluşmasıyla ilgili olarak hala belirsiz bir siyasi durumda değerli dinleyicilerimiz. Lübnan'daki siyasi çıkma son aylarla ilgili değil. Bu durumun üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Ekim 2019'da sokak gösterilerinin oluşmasıyla birlikte Saad Hariri pratikte bu ülkenin özellikle ekonomik alanda yaşadığı ciddi zorluklardan sorumlu olmamak ve Lübnan'da iç çatlağın şiddetlenmesine zemin hazırlamak için Lübnan Başbakanlığı görevinden istifa etti. O dönemden itibaren de Lübnan'ın daha az mutlu günleri oldu değerli dinleyicilerimiz. Şimdi Mikati'nin kabinesinin nasıl bir performans gösterdiği ve özellikle Lübnan'ın içindeki bu belirsiz siyasi durumun nereye kadar devam edeceği konusuyla ilgili uzman konuğumuzun bugünkü yayınımızda görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Şimdi Necip Mikati'nin kabinesini siz bu 2 ay içinde nasıl gördünüz performansını? Tabii demin de ifade ettiğim üzere Lübnan'daki bu belirsiz siyasi süreç devam ediyor. Bu süreci ve belirsizliği acaba biraz azaltmış mı Mikati'nin kabinesi veya başka yönleriyle mi yeni durumları ortaya koymuştur? Bu durumu siz nasıl takip ettiniz efendim?
Vallahi uzun zamandan beri özellikle Lübnan İç Savaşı'ndan sonra nispi bir istikrar gelmişti. Ama tabii ki o Lübnan ne derler Liban'daki Körfez patlamadan sonra artık Lübnan'ın çok istikrarsız günlerin geri geldiğini gördük. Nitekim onun da hiç sonuçlanmadı. Onun yıl dönümünde başka bir patlama daha oldu. Ve Lübnan halkı artık zaten hem böyle güvensiz bir ortamla karşı karşıya kaldılar. Arkasından tabii ki bu son zamanlarda pandemiden sonra dünyanın her bir tarafında meydana gelen bu ekonomik krizler Lübnan halkını da yakından ilgilendirdiği için Lübnan hükümeti de açıkçası nüfusun çok az olmasına rağmen halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta çok güçlük çekiyor. Ve halkın temel ihtiyaçlarını işte yiyecek, gıdadaki yüksek enflasyon diğer ülkelerde olduğu gibi Lübnan'da da çok büyük kriz yaratıyor. Öte yandan Hizbullah'ın varlığı, Hizbullah'ın bazı sosyal alanlarda faaliyet göstermesi, buna karşılık İsrail hükümetinin, Siyonist rejiminin dönem dönem onu gündeme getirerek oraya saldırı yapması iç güvenliği de tehlikeye atıyor. Eskiden Suriye hükümeti var olduğu sürece en azından Lübnan'da nispi bir istikrar sağlamasında Suriye hükümetinin çok önemli payı vardı. Şu anda biliyoruz ki Suriye hükümeti de kendi problemleriyle, iç savaşıyla meşgul olmaktadır. Çok uzun yıllar Lübnan'ın açıkçası istikrarı doğrudan doğruya Şam'la ilgiliydi, ilintiliydi. Şu anda Suriye'nin kuzeyinde ve diğer bölgelerde işgallerin sürmesinden bu yana tabii Şam kendi problemleriyle ilgileniyor. Bu da doğrudan doğruya Lübnan'ı ilgilendiriyor. Bunların hepsini düşündüğümüzde hem kim olursa, hükümet olursa olsun Lübnan'ın biliyorsunuz siyasi denklemde Hristiyan bir cumhurbaşkanı, bir Hristiyan bir başbakan, Şii bir meclis başkanı ve çok değişik bir siyasi dengeler söz konusudur. Hassas dengelerden söz konusudur. Ama hem temelli bir kaynak, ekonomik kaynak, enerji kaynakları falan olmadığından da Lübnan çok ekonomik problemlerle karşı karşıyadır. Ekonomik problemlerin de sonucunda olarak siyasal istikrarsızlık. Bugün sözüse bile yarın başka türlü ve başka ülkelerde söz sahibi olduğundan dolayı biraz Lübnan'ın da geleceği çok çok parlak görünmüyor şu anda bakıldığımızda.
Tahran Radyosu.
Hocam bölge ülkelerinde aynı yani durumu Irak'ta da biz görüyoruz. Geçenlerde Irak'la ilgili sizin görüşünüzü almıştık. Lübnan'la Irak arasında bu siyasi belirsizlik meselesinde bir benzerlik var mı sizin açınızdan?
Kesinlikle. Ya da tamamen dediğim gibi bazı ülkelerde mesela diyoruz ki bir şey görmüyoruz. Örneğin Katar'da, Birleşik Arap Emirlikler, Suudi Arabistan'da, Umman'da veya hatta Kuveyt'te bir şey görmüyoruz. Ya da bunlar nedir? Bunlar doğrudan da tamamen Amerikan tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nden, uluslararası emperyalist tarafından idare edildiğinden dolayı orada herhangi bir şeyin baş göstermesi mümkün değil. Çünkü güvenlik güçlerinin anında baskısıyla ortadan kaldırılıyor. Diğer ülkeler, örneğin Irak'a baktığımızda ve benzer durumunda olan Lübnan'a baktığımızda farklı gruplarında söz sahibi olduğunu, örneğin diyelim ki bazı işte anti-emperyalist gruplarında bir şekilde parlamentoda temsil edilmesi, Lübnan'da Hizbullah'ı kastediyorum, Irak'ta Şii gruplarının bir kısmını kastediyorum, olması, orada Amerika tam anlamıyla söz sahibi olmadığı için, dolayısıyla Siyonist rejiminde tam söz sahibi olamadığını gördüğümüzde, burada farklı grupların, farklı güç odaklarının, hatta farklı istihbarat örgütlerinin ülkenin istikrarsızlaştırılmasında önemli rol oynamaktadırlar. Bu belirsizlik dediğim gibi Irak'ta da sürecektir bundan sonra. Yani bu çeşit ülkelerde farklı grupların siyasal hükümette ortaklığı süren ülkelerde bundan sonra biz daha da bu nedenle farklılıkların üzerinde durulacak ve bunlar ülkenin istikrarsızlaştırılması için bir unsur olarak kullanılacak. Oysa kurulduklarında bunlar hepsi ülkenin birliği için simentosunda yer alan bir unsurlardı ama bu şimdi maalesef dediğin gibi farklı ülkelerin vekalet savaşlarında kullandıkları veya vekalet organları kullandıklarında bu ülkenin istikrarına hem ekonomisine de çok olumsuz etki yaptığını görüyoruz.
Son soru olarak Abbas Hocam, şimdi Lübnan'da bu siyasi akımların bakanlıklarda özellikle pay peşinde olduğu nedeniyle kabinenin oluşmasındaki temel sorunların meydana gelmesi yönünde bazı uzmanlar hemfikir. Siz de katılıyor musunuz bunlara?
Kesinlikle ona benzetiyorum. Ben Osmanlı'nın son dönemine benzetiyorum. Osmanlı'nın son döneminde örneğin kabinede Sadrazam'ın yanı sıra bakanlıkların hepsinin mutlaka her ülkenin bir temsilcisi olurdu. Aynı şey İran'da Gazar hükümetler zamanında da, yani bundan 50 sene önce filan, Gazar hükümetinde de Sadrazam veya bakanların hepsi bir ülkenin temsilcisi gibi olurdu. Birisi İngiltere'nin, birisi Fransa'nın, birisi örneğin Almanya'nın temsilcisi, daha sonra Amerika'nın ve her bakan veya vezir bir tarafa çekerdi. Şu anda açıkçası maalesef Lübnan'ın ve Irak'ın da durumu aynı gibidir. Yani Osmanlı'nın son dönemi veya Kazar hükümetlerinin son dönemi gibi her vezir veya dediğin gibi nazır bir tarafın adamı olduğu için hep ondan tarafa yönetmeye çalışıyor. Bu da tabii ki ülkeye çok olumsuz hem ekonomik hem siyasi iktidarına etki yapılır.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Lübnan'daki belirsiz siyasi durumun devam etmesi ve bu konuyla ilgili buna dahil olan etkenleri kısaca bugünkü sohbetimizde gözden geçirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde İran ve Türkiye'nin kamu denetçiliği alanında eylem planı anlaşması imzalanması, Savunma Bakanlığı'nın 4 yeni savunma ürününün görücüye çıkması gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde İran Yargı Erki 1. Yardımcısının Türkiye Ombudsmanı ile yaptığı görüşmeyi konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Yargı Erki 1. Yardımcısı, Türkiye Ombudsmanı ile yaptığı görüşmede uluslararası yolsuzluğa karşı ciddi mücadeleye vurgu yaptı. İran Devlet Denetleme Kurumu Başkanı'nın davetlisi olarak İran'a seyahat eden Türkiye Ombudsmanı Şerif Malkoç ve beraberindeki heyet Yargı Erki 1. Yardımcısı Hucetul İslam Muhammed Musaddık ile bir araya geldi. Söz konusu toplantıda Yargı Erki 1. Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'ndeki önemli konulardan biri olan yolsuzlukla ciddi mücadeleyi gündeme getirerek dost ve komşu ülke Türkiye'nin işbirliğiyle dünyanın çeşitli noktalarında insan haklarının korunmasını temenni ettiğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin insan haklarının kelimenin tam anlamıyla uygulanmasını istediğini belirten Hucetul İslam Musaddık, "Bugün bazı emperyalist ülkeler insan haklarını istedikleri gibi yorumluyor," diye kaydetti. Söz konusu görüşmede Türkiye Ombudsmanı insan hakları felsefesini değiştirmemiz gerektiğini, bu konunun gerçekleşmesinin bilim adamları, hukukçular ve üniversite hocalarının işbirliği ve mutabakatına bağlı olduğunu ifade etti.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde uluslararası terör destekçisi Amerika ordusunun CENTCOM olarak bilinen Merkez Komutanlığı Karargahı eski komutanının Afganistan'daki savaşın son 20 yılda 4 Amerikan hükümeti için bir yenilgi sayıldığını itiraf etmesi, Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın Hamas heyetiyle görüşmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran'ın Lübnan'a yakıt göndermeye hazır olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Lübnan Büyükelçisi Partisi İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a yakıt göndermeye hazır olduğunu duyurdu. Lübnan bir yıldır ciddi bir ekonomik ve siyasi krizle uğraşıyor. Özellikle geçen yıl Beyrut limanında yaşanan korkunç patlamanın ardından yakıt sıkıntısı ve dolar fiyatının yükselmesi bu sorunları daha da ağırlaştırdı. Geçen yıl Lübnan'daki akaryakıt krizi sırasında İran İslam Cumhuriyeti bu ülkeye birkaç yakıt sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu sevkiyatlar Hizbullah'ın organizasyonu ve desteğiyle yapıldı. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mujteba Emani, bu ülkenin Arap Bağız Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Ali Hicazi ile İran Büyükelçiliğinde yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a verdiği desteği vurgulayarak, Lübnan hükümetinin kabul etmesi durumunda İran'ın bu ülkeye yakıt göndermeye hazır olduğunu belirtti. İran'ın bölgedeki rolünü takdir eden Hicazi, İran'ın Lübnan ve tüm bölgeyi, bölgenin kimliğini değiştirmeyi amaçlayan komplolardan uzak tutmada olumlu bir rol oynadığını söyledi.
Hemşehri gazetesinde İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin Azerbaycan-Ermenistan arasındaki müzakereler hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi, Tahran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki müzakereleri ve devam eden barış girişimini destekliyor, dedi. İSNA'nın bildirdiğine göre İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi, Seyit Abbas Musevi, Dağlı Karabağ'da işgal altındaki toprakların kurtarılmasından ve 10 Kasım 2020'de üçlü bildirinin yayınlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaklaşık 30 yıldır İran toprakları Azerbaycan'ın ana toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ana geçiş güzergahı olmuş ve bu geçiş güzergahı Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerin her zaman takdirini toplamıştır. Bu güzergah bundan sonra da ana geçiş güzergahı olmaya devam edecektir. Musevi açıklamasının devamında İran İslam Cumhuriyeti bölgenin yeni gerçeklerini anlıyor. Ancak herhangi bir bölgesel planın bölgenin gerçekleri göz önünde bulundurularak ele alınmalıdır. Yaklaşık 160 yerleşik ve yerleşik olmayan büyükelçi, askeri ateşe ve uluslararası kuruluşların temsilcileri 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra kurtarılan şehirlerden Fuzuli, Şurşa ve Laçin koridorunu yakından ziyaret etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde hazırlamış olduğumuz sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Sohbetimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele alacağız.
Biden'in Trump'ın cumhuriyetçi destekçilerine yüklenmesi,
Amerika'da iç savaş uyarıları,
Amerika okullarında silahlı saldırı şiddetinin artması,
Amerikalıların uyuşturucu madde kullanımının artması
ve polisin Müslümanlara yönelik şiddetinin artması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili yaşanan bazı önemli gelişmelerde şimdi detaylar.
Joe Biden, Amerikan Başkanı'nın yaklaşmakta olan çok önemli ara seçimlerinden önceki ilk kampanya mitinginde demokrat destekçilerine hitap ettiği için Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı hiziplere çarptı. Perşembe günü Maryland eyaletindeki parti destekçilerine konuşan Biden, ülkeyi Donald Trump'ın cumhuriyetçilerinin yarı faşizminden kurtarmanın ve bu aşırılıkçı cumhuriyetçilerin 8 Kasım'daki oylamada kongrenin kontrolünü ele geçirmesini önlemenin gereğinden bahsetti.
Biden, Richard Montgomery Lisesi'ndeki Demokratik Ulusal Komite etkinliğinde birkaç bin kişilik bir kalabalığa demokrasiyi yeniden kurtarmak için şimdi oy vermeniz gereken abartı değil dedi. Biden, seçmek zorundasınız diye ekledi. İlerleyen bir ülke mi olacağız yoksa geriye giden bir ülke mi? Cumhuriyetçileri eski başkan Trump'ın öfke, şiddet, nefret ve bölünme partisi olarak yönlendiren Biden, ileriye doğru farklı bir yol seçti. Birlik, umut ve iyimserliğin geleceği. Bu sonbahar bu iki vizyon arasında bir seçim olacak. Davamızı Amerikan halkına götürmeli ve bu konuda çok net olmalıyız dedi.
Daha önce konuşma öncesinde Biden, Trump'ın Make America Great Again veya MAGA markasını aşırı olarak nitelendirdi. Biden sadece Trump değil bir şey söyleyeceğim, yarı faşizm gibi bir şeyin temelini oluşturan felsefenin tamamı bu dedi. Demokrasiyi yeniden kurtarmak için tam anlamıyla oy vermeniz gerekiyor diye ekledi. Cumhuriyetçi Ulusal Komite Biden'in yorumlarını aşağılık olarak nitelendirdi. Sözcü Nathan Brand, Biden Amerikalıları işlerinden etmeyi zorladı. Çalışan ailelerden Harvard avukatlarına para aktardı ve ailelerin benzin ve gıda ihtiyacını karşılayamazken ülkemizi resesyona soktu dedi. Demokratlar Amerikalıların acı çekmesini umursamıyorlar, asla yapmadılar.
FBI ve Amerikan İş Güvenlik Bakanlığı eski başkan Donald Trump'ın Florida'daki tatil malikanesinde arama yapması ardından federal yetkililerine karşı tehditlerin arttığı konusunda bir açıklama yaptılar. FBI ile Amerikan İş Güvenlik Bakanlığı ortak açıklamada federal yetkililerine karşı olası tehditlerin Trump'ın tatil malikanesine yönelik baskının ardından bazı sosyal medya, internet, dernekler ve görüntü ve video paylaşım platformlarında görüldüğünü ve Amerikan genelindeki yerel devlet ve etnik grup yetkililerinin dikkatli olmaları için uyarıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca FBI merkezlerinin bombalanması ve iç savaş ve silahlı devrim gibi başlıklarla iç tehditler konusunda uyarıda bulunarak bu tehditlerin hedefler, taktikler ve silahların hedef alabileceği ifade edildi.
Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesine yönelik FBI'ın yaptığı baskının ardından federal yetkililerine yönelik tehditlerin arttı ve ülkede iç savaş ve silahlı çatışmanın çıkabileceğine dair uyarılar gelirken, Trump yaptığı yeni açıklamasında ülkede korkunç şeylerin olacağını bildirdi. Bu kez de Amerika Kongresi'ne Ocak 2021'de yapılan saldırı gibi Trump agresif bir tutum sergileyerek doğrudan veya dolaylı olarak kendi taraftarlarını bu bağlamda tepki göstermeye teşvik etmiş bulunuyor. Bu tepkilerden bazıları Trump'ın Florida'daki evinin önünde barışçıl gösteri şeklinde gerçekleşmiştir. Ancak tepkilerin önemli kısmı Trump'ı destekleyen aşırı sağcılar ve milisler tarafından bazı silahlı eylemlerden ibarettir.
Aslında Trump'ın radikal destekçileri tarafından iç savaşın çıkabileceğine dair tehditleri bir ilk sayılmıyor. Herhalde gelinen aşamada Trump'ın aşırıcı taraftarlarının tehditleri ciddi bir noktaya ulaşmıştır. Bu kez Trump'ın taraftarlarından bazıları, hatta medyada Trump'ın yanını tutan isimler veya cumhuriyetçi adaylar FBI'ın girişimine karşı şiddet dilini kullanmaya yönelmiştir. Geçtiğimiz günlerde Trump'ın silahlı taraftarlarından oluşan bir grup, polisin Trump'ın Florida'daki evine gerçekleştirdiği baskını protesto etmek için FBI'ın Phoenix'teki ofisi önünde toplanarak protesto eylemi düzenlediler. Silahlı eylemciler FBI, "Feshedin" yazılı pankartlar açarak sloganlar attılar. Bundan önce de Trump'ın Florida'daki evi önünde protesto eylemi düzenlenmişti.
11 Ağustos tarihinde FBI ofislerinden birine girmeye çalışan 42 yaşındaki silahlı bir kişi güvenlik güçlerince hedef alınarak öldürüldü. Aynı kişinin 6 Ocak 2021'de Kongre binasına baskın olayına katıldığı ifade edildi. Bu kişinin neden FBI merkezine saldırdığı belli olmasa da son günlerde Trump'ın evine yapılan baskın ve aramanın ardından aşırı sağcı çevrelerin FBI'ya yönelik sert ve tehdit içerikli sözleri artmıştır. Bu tür hususlar Amerika'nın iç politika ağlarının yeni ve eşi görülmeyen yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor. Bazı uzmanlara göre Trump'ın tatil evinde ele geçirilen belgeler üzerinden yürütülen tartışma Cumhuriyetçi ile Demokrat Parti arasında normal bir siyasi kavga değildir. Aynı zamanda gizli devletin icra ve güvenlik kolu olarak Amerikan istihbarat topluluğu ile siyasetçi bir iş adamı olan fakat siyasi oyun kurallarına uymayan Trump arasında dörtlük bir savaştı. Eski başkan Donald Trump'ın iktidarda olduğu dönemde bile kurallara pek bağlı kalmadığı gibi şimdi ise farklı şekillerde kuralları çiğneyen oyununa devam etmektedir. Nükleer belgeler başta olmak üzere oldukça çok gizliden öte belgeleri evine taşıyan Trump'ın bundan sonra nasıl hareket edeceği merak konusu.
Tahran Radyosu.
Kar amacı gütmeyen bir grup olan Evertown for Gunsafety geçen eğitim yılından bu yana silahlı ateş etme olaylarının sayısının 3 kattan fazla arttığını bildirdi. Son zamanlarda yayımlanan bir rapor 2021-2022 eğitim yılında Amerikan okullarının son 10 yılda en fazla sayıda silahlı saldırı olayına tanık olduğunu gösteriyor. Silahlı şiddeti azaltmak için çalışan bu grup bu raporda 1 Ağustos 2021 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında okul öncesi ve K-12 okullarında yaklaşık 193 silahlı ateş etme olayı yaşandığını belirtti. 2020-2021 eğitim yılında bu tür vakaların sayısı 62 idi. Bu istatistikle ilgili en yüksek rekor 75 vakanın kaydedildiği 2018-2019 eğitim yılına aitti. Bu kar amacı gütmeyen grup 2013'ten beri okullarda silahlı şiddeti gözlemliyor. Bu rapor geçen yıl meydana gelen olayların kurşun atılmaktan dolayı 59 kişinin öldüğünü, 138 kişinin daha yaralanmasına neden olduğunu belirtiyor.
Bu raporda silahlı ateş etmeye ilişkin bir olay, bir okul kampüsü veya avlusunda ya da ona doğru bir silahın ateşlendiği bir olay olarak tanımlanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda Amerikan okullarında onlarca silahlı saldırı oldu ancak bu olaylarda ölenlerin sayısı Colorado eyaletindeki Columbine Lisesi'ndeki 1999 yılı katliamına kadar tek haneli rakamdı. O zamandan beri ondan fazla kişinin öldüğü silahlı saldırı sayısı artmıştır.
Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan bir ankete göre 19 ile 30 yaş arasındaki genç Amerikalılar 1980'lerin sonlarından bu yana en yüksek oranda esrar ve halüsinojen kullanıyor. Maddelerden en az birini kullanan yaş aralığındaki kişi sayısı araştırmanın başladığı 1988 yılından bu yana en yüksek noktadadır. Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü Direktörü Dr. Nora Volkow şunları söyledi. Genç yetişkinler kritik bir yaşam aşamasındadır ve bilinçli seçimler yapma yeteneklerini kaybetmektedir.
En son veri geçen yıl Nisan ve Ekim ayları arasında toplandı. Genç yetişkinlerin %43'ü geçen yıl, %29'u geçen ay esrar kullandığını ve %11'i her gün kullandığını söyledi. Bunlar şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakamlardı. Ankete günlük kullanım 30 günlük bir zaman diliminde 20 defadan fazla olarak tanımlanmıştır. Bu sayı 2016 yılına göre %8 artmıştır. Geçen ay marijuana vape kullandığını söyleyenlerin sayısı 2017'de %6'dan 2021'de ise %12'ye çıktı.
Halüsinojen kullandığını söyleyenlerin sayısı pandemi 10 yıllarca sabit kaldıktan sonra Amerikan yaşamını ele geçirdiğinde 2020'de keskin bir şekilde arttı. Geçen yıl genç yetişkinlerin %8'i anketin başlangıcından bu yana en yüksek rakam olan geçen yıl bir halüsinojen tükettiklerini söyledi.
Rice Üniversitesi araştırmaları Müslümanların Amerika'da diğer dinlere mensup olanlara göre 5 kat daha polisin şiddetine maruz kaldıklarını gösteriyor. Bu araştırma beyaz Müslümanların siyahi Müslümanlara göre daha az şiddete maruz kaldıklarını gösteriyor.
Rice Üniversitesi araştırmasında şu ifadelere yer verilmiştir. 11 Eylül olayı sonrası yasa belirleyiciler ve uygulayıcılar Müslümanlara daha sert davranmaya başladı. Amerikalı Müslümanların birçoğu polisin takip girişimlerinden korku içerisindeler. Bu kişilerin %35'i ise bu tür bir eziyetle karşı karşıya kaldıklarını belirtmekteler.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde İslam İnkılabı zaferi ile İslam'ın adalet dolu öğretilerinin Avrupa'daki durumunu ele alacağız.
İmam Hümeyni'nin liderliğindeki İslam devriminin zaferi, maneviyatın ve dindarlığın güçlenmesini ve dünyada İslam'a yönelik eğilime yol açtı. İslam devriminin zaferinden sonra cami ve kutsal türbelerin inşası dünyada kilise inşasını geride bıraktı. Bazı haberlere göre Amerika ve Avrupa'da cami inşaatının yaygınlaşması öyle ki birçok kilise müze haline geldi ve camiler ibadet eden kitleleri ağırlamaya başladı. Daily Mail gazetesi düşündürücü bir haber yayınlayarak bu konuyu manşetlerine taşıdı. Bu raporun düşündürücü başlığı bir ülke, iki din ve ayırt edici bir imaj. Kilisedeki boş koltuklar nerede? Camilerin uzun safları nerede idi?
Daily Mail bu haberde İngiltere'de İslam'ın baş döndürücü yükselişini ve kilisenin ve Hristiyan dini törenlerinin halk tarafından ilgi görmesinin azalmasına dikkat çekerek şu ifadelere yer veriyor. 1230 kişinin bir kilisede olması bekleniyordu ama 1000 kişilik Aziz Meryem Kilisesi'nde en fazla 20 kişinin varlığını görüyoruz. Ancak caddenin biraz ilerisinde yer darlığı sorunuyla karşı karşıya olan kutsal bir yer var. Cami sadece 100 kişiyi ağırlayabilir ama biz cuma günleri oraya gittiğimizde cami kapasitesinin 3-4 katı kadar bir kalabalık cuma namazını kılmak için toplanır ve cami dışında namaz kılmak zorunda kalanlar bile oluyor.
İslam devriminin en büyük başarısı laik bir dünyada ve dinin kişinin özel hayatında daha büyük bir rol oynadığı bir çağda ilahi ve İslami bir yönetimin kurulmasıdır. İran İslam devriminin küresel dalgalarından etkilenen İslami değerlerin ve dindarlığın canlanması İslam'ın 21. yüzyılın başlarında Avrupa'da ikinci din olarak görülmesine neden olmuştur. Avrupalı bir düşünür olan Peter Ford, Batı toplumlarının İslam dinine yönelmesi ve bu ülkelere Müslüman gençleri arasında kimlik ve dini davranış arayışlarının yaygınlaşması yadsınamaz bir meseledir. Batı medyası ve devlet adamlarının bu İslamcılık dalgasını gizleme çabalarına rağmen bu akımın genel toplumun dikkatini çektiğini ve bu toplumların özellikle de kadınların İslam'a yönelişinin güçlendiğini görüyoruz.
Avrupa'da Müslümanlığın hızlı büyümesi, göç ve Müslüman nüfus arasındaki yüksek doğum oranı gibi çeşitli nedenlerden etkilenmekle birlikte dini bilincin güçlenmesi ve Müslümanların kimlik arayışları ve Müslümanların önemli ölçüde artması şüphesiz nispeten ve büyük ölçüde İran İslam devriminin İslami kimliği uyandırma dalgasından etkilenmiştir. Avrupa'daki Müslümanların tam nüfusunu ve büyümesini belirlemek, hükümetlerin hassasiyeti de dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı çok zordur. Fransa, Avrupa'da en fazla Müslüman sayısına sahipken, onu ikinci ve üçüncü sırada Almanya ve İngiltere izliyor.
Almanya'da yaklaşık 5 milyon, İngiltere'de 4 milyondan fazla Müslüman var. 30 yıl öncesinden beri İtalya'da Milano'daki Müslümanların sayısı 20 kat arttı. İspanya'nın Müslüman nüfusunun 1 milyon 300 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. Bugün Hristiyanlıktan sonra İslam İsveç'teki en büyük ikinci dindir ve Müslümanlar ülkenin 9 milyonluk nüfusunun yaklaşık %3'ünü oluşturmaktadır. İslam Norveç'teki en büyük ikinci dindir. Ve Müslümanlar ülke nüfusunun %2'sinden fazlasını oluşturmaktadır. İsviçre'de 1990 yılından bu yana Müslümanların sayısı artmaya devam ediyor ve Müslümanların sayısı 40 bine ulaşmış bulunuyor. Danimarka'da Müslümanlar en büyük dini azınlıktır. İslam devrimi, Müslüman kadın imajını düzelterek Avrupalı kadınlar üzerinde çifte etki yaratmayı başardı. Bu iddianın kanıtı, bu ülkelerin kadınları arasında İslam'a olan eğilimin şaşırtıcı bir şekilde artmasıdır. Örneğin Almanya'da 2007'de %62'si kadın olmak üzere 10 bin kişi İslam'ı seçti.
Tahran Radyosu.
Eğitimli insanlar, İslam ülkelerine gelen turistler ve kilisenin öğretilerinden hayal kırıklığına uğramış rahipler ve Katolikler yeni Müslümanların bir başka parçasıdır. Allah adına yapılan devrimde İslam devrimi, Avrupa dahil her yerde İslam'ı yeniden marjinal durumdan ortaya taşıdı. Maneviyat ve din söylemine yeni bir soluk kazandırdı. 1979 İslam devriminde dini özelliklerin yeniden canlanması bu ülkelerde önemli ölçüde etki bıraktı. Avrupalı Müslümanların kimlik arayışının ilk ve en belirgin sonuçlarından biri dindar görünme ve İslami grup ve topluluklara katılma eğilimleridir. Yapılan araştırmalara göre Avrupa'da Müslümanların geçmişe göre daha fazla camiye gittikleri ve Ramazan adetlerine daha fazla bağlı oldukları ve son 10 yıla kıyasla daha fazla kadının başörtüsü taktığı görülmektedir.
Müslümanların cuma günleri ve cemaatlerde İslami bayram ve törenlere artan katılımı, erkeklerin İslami giyiniş ve kuşanma ve Müslüman kadınların sembolü olarak başörtünün büyümesi ve camilere ve dini organizasyonlara katılımının artması, Avrupa'da İslam'ın büyümesini göstermektedir. Cami ve dini merkezlerin sayısındaki artış da bunun bir diğer önemli göstergesidir. Örneğin 1984'te İtalya'da sadece 12 cami vardı ve bu sayı şimdi de 350'ye ulaştı. Almanya'da 2000, İngiltere'de 700, Avusturya'da 200, İtalya'da 300, Hollanda'da 400, Fransa'da 1600 cami varken bu sayı 1970'te 33'tü. Kitap okumaya ve Kur'an-ı Kerim'de dahil olmak üzere dini eserlere incelemeye dikkat etmek ve İslami basının büyümesi bu yansımaların diğer işaretleridir.
Kur'an-ı Kerim'in Danimarka ve Hollanda'da satılması bile bu ülkelerdeki güçlü İslam karşıtlığına rağmen yılın en çok satan kitabı olarak öne çıkması bile insanların İslam'dan etkilenmesi gücünü gösteriyor. İslami hayır kurumlarının ve faizsiz bankaların büyümesi, İslami öğretileri kullanan ders kitaplarının değiştirilmesi ve karma eğitim olmayan okulların artan eğilimi bunun diğer işaretleridir. Ayrıca Müslüman ve gayrimüslimlerin artan talebi kapsamında helal gıda yemek Avrupa'da yaygın ve hatta büyüyen bir trend haline geldi. Avrupa helal pazarının toplam değeri şu anda 99 milyar dolar olarak tahmin edilirken küresel pazar değeri 639 milyar dolar. İslami hassasiyetler, kişi ve kurumlar üzerinde İslami isim ve unvanların kullanılması eğiliminde bile kendini göstermiştir. Örneğin İtalya, Belçika ve İngiltere'nin bazı şehirlerinde bebek isimlerinin başında Muhammed isminin geçmesi bu ülke halkının İslam'a artan ilgisini göstermektedir.
İslam devriminin zaferinden sonra Avrupalı Müslümanların uluslararası katılımları artmış, Hac yolculuğunda da görülen İslam ümmeti aidiyet duygularına güçlenmiştir. Örneğin sadece Fransa'dan 25 binden fazla Müslüman, İslam ülkesi Fas'a göre daha fazla hacca gitmeye başlamıştır. İslam devriminin Avrupalı Müslümanların dini politik kimliğinin ifadesini yansımasının örneklerinden biri, Danimarka'da yayınlanan Jolan Posten, gazetesinin 2005 yılında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yaptığı karikatür çizme saygısızlığına gelen tepkilerdir. Bu toplumlarda dini hassasiyetlerin arttığını işaret eden bir durum ortaya çıktı. 1979 devriminden bugüne kadar Avrupa'da İslam ve Şii merkezlerinin ve kurumlarının önemli ölçüde büyümesine tanık olduk.
İngiltere'de 1979'dan önce Tevhid Derneği Londra gibi birkaç sınırlı İslami merkez vardı. Şimdi muazzam bir şekilde büyüyen bir trend söz konusu. İngiltere İslam Merkezi, Londra İlmiye Okulu, İngiltere İslam Parlamentosu, Müslüman Koleji, Oxford'da İslam Araştırmalar Merkezi, Markfield'de İslam Vakfı, Birmingham'da Oaks College'deki İslam ve Hristiyan Araştırmaları Merkezi de bu kurumlar arasında yer almaktadır. İmam Ali Aleyhisselam Enstitüsü ve 400 okul, eğitim merkezi ve merkeze sahip Londra El Albayt Enstitüsü de bu kurumlar arasında yer almaktadır. 1976'da Fransa'da 20 İslami kurum tescil edilmiştir. Şu anda birkaç ilahiyat fakültesi ve 3000 yerel Müslüman kurumu, dini konsey ve Fransız Ulusal Müslüman Federasyonu'nun 100 İslami örgüt birliği söz konusudur. İslam'ın batıda canlanması ve yayılması İslam devriminden kaynaklanmaktadır denilebilir. Sunulan istatistikler bu gerçeği göstermektedir.
Muhterem dinleyiciler, Aydın Gelecek isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Aşura Kıyamı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam hareketinin akıl ve mantık unsurlarından kaynaklandığını belirterek, dinin esası tehlikedeyken mümine fesada karşı kıyam etmesinin farz olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Bu harekette akıl ve mantık unsurunun o büyük insanın sözlerinde tecelli ediyor. Hareketten önce Medine'deki varlığından şehadet gününe kadar. Bu nurani sözlerin cümle cümlesi güçlü bir mantığı ifade ediyor. Bu mantığın özeti de şu ki, şartlar oluştuğu ve uygun olduğunda Müslümanın görevi eylemdir. İster bu eylem en yüksek aşamalarda tehlikeli olsun ya da olmasın. En yüksek tehlike insanın kendi, azizleri ve yakın akrabaları, eşi, kardeşi, çocukları ve kızlarının canını takdim etsin ve meydana götürsün ve esarete maruz bıraksın. Dünya insanın önünü kesmemeli. Mülahazakarlık ve muhafazakarlık insanı engellememelidir. Zevk, rahatlık ve fiziksel sağlık insanın önünde engel olmamalı. İnsan hareket etmelidir. Hareket etmezse iman ve İslam erkanı güçlü değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın haramını helal sayan zalim hükümdarı görürse dili ve davranışlarıyla ona karşı çıkmazsa, Allah'ın onu kendisi gibi bir duruma sokma hakkı vardır. Mantık budur. Eğer dinin esası tehlikedeyse, eğer siz bu büyük olaya karşı söz ve amelle giriş yapmazsanız, Allah'ın hakkı da sorumsuz insanı tıpkı karşı tarafın, o zalim ve müstekbir tarafın durumu gibi karşılaştırma hakkı vardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.